Veliler Bahçesi'nden okumalar. Takdim eden Halit Serhan Ercivelek.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Veliler Bahçesi'nden okumalar programında bu hafta Fudail bin İyaz Kuddisesi Ruh Hazretleri'nin bahçesine konuk olacağız inşallah. Fudail bin İyaz Hazretleri miladi 803 Hicri 187 yılında vefat etmiş bir büyük Allah dostu. Birazdan okuyacağız ve göreceğiz. Hakikaten çok başka bir halde, çok başka bir meşgale ile iştigal ederken Cenab-ı Hakk'ın hadi sıfatının üzerinde lütfen ve teveccühen tecelli etmesiyle bambaşka bir aleme intisap eden, bambaşka bir uyanışla uyanan ve kervan yolu kesen bir yol kesiciyken kervanlara, maneviyat kervanlarına rehberlik eden bir yol rehberi haline gelmiş bir büyük zat. Feridüddin Attar Hazretleri Fudail bin İyaz Kuddisesi Ruhu bizlere takdim buyururken şöyle buyuruyorlar. Tevvekkârların önderi, naiplerin büyüğü, kerem ve ihsan güneşi, irfan deryası, iki alemden yüz çeviren zamanın piri Fudail bin İyaz radıyallahu anh, büyük şeyhlerden olup tasavvuf yolunun ayyarı, akranı tarafından kabul gören ve sufiler taifesinin merci olan bir insandır. İlk hali şöyleydi. Merv ve Ebu Vert şehirleri arasındaki çölün ortasında bir çadır kurmuş, emri altındaki haramilerin kervanları soymasını yönetir, soyulan kervanlardan gelen ganimet malını paylaşır ve böylece yaşar giderdi. Vurguncuların reisi oydu. Nihayet günlerden bir gün muazzam bir kervan geldi. Kervanın geldiğini görünce yolu kesmek üzere haramiler yola çıktı. Kafiledekilerden biri haramileri görünce altınlarımı öyle bir yere gizleyeyim ki kervanı vursalar bile altınlarımı bulamasınlar dedi ve kervandan ayırıp çöle doğru koşmaya başladı. Derken bir çadır gördü. Çadırın içinde sırtında aba olan biri oturmaktaydı ki bu zat Fudail bin İyaz Hazretleri. Altınları ona emanet etti ve bu altınları benim için saklayın. Yolumu kesen kervanın yolunu kesen haramiler var dedi. Bu zat ona, yani Fudail bin İyaz Hazretleri, çadırın içine gir ve bir köşeye koy dedi. O da altınları bırakarak geri döndü. Hakikaten haramiler kervanın yolunu kesti, bütün malları yağmaladılar. Geriye kalan az buz eşyasını topladı, kervandan ayrıldı ve o çadıra gitti. Oraya vardığında ne görsün? Altınlarını emanet ettiği kişi kervanın yolunu kesen haramilerin reisiydi. Ah dedi, demek ki altınlarımı haramilerin hem de reisine teslim etmişim. Geri dönmek istedi ama o sırada Fudail bin İyaz onu gördü. Gel diye seslendi. Niye geldin dedi. Emaneti almak için gelmiştim dedi. Fudail, nereye koyduysan git oradan al dedi. Adam gitti, altınları aldı. Haramiler, ey Fudail, biz bu kervanda hiç altın bulamadık. Sen ise bulduğun bunca altını iade ediyorsun deyince Fudail dedi ki, o benim hakkımda iyi niyet, hüsnü zan besledi ve bana güvendi. Ve ben de Allah-u Teala hakkında iyi niyet besliyorum. Beni affedeceğine, beni doğru yola ileteceğine dair hüsnü zan besliyorum. Ben onun hakkımdaki iyi niyetini doğruyu çıkardım. Ola ki Allah-u Teala da benim kendisi hakkındaki iyi niyetimi doğru çıkarır. İşte muhterem dinleyenlerimiz, niyet ve Allah'a hüsnü zan o kadar mühim bir iksir ki adeta bir harami reisini biraz sonra okuyacağımız gibi evliyaların reisi haline getirebiliyor. Naklederler ki bir kadıncağıza aşık olmuştu. Eşkıyalıktan boş bulduğu vakitlerde kadının evinin altına gider, oradaki duvara tırmanır, ağlardı. Bir defasında yine bu halde beklerken yandaki evlerden birinden inen hak aşkına ve Allah'ın zikri için iman edenlerin gönüllerinin huşu duymaları zamanı gelmedi mi? Hadid suresinin ayeti okundu. Okunan bu ayet bir ok gibi Fudayl'ın yüreğine işledi. Onu içinden yaraladı ve geldi. Geldi, hatta geçti diye ağlamaya başladı. Şaşkın ve mahcup bir hale düştü. Gitti bir harabeye sığındı. Kervandakilerden oluşan bir cemaat yanına geldi. Yola çıkmak istiyoruz ama kervanı Fudayl'ın haramileri kesebilir dedi. Bunu duyan Fudayl, size müjdeler olsun, o artık yaptığına pişman oldu, tövbe etti diye bağırdı. Bundan sonra ağlaya ağlaya diyar diyar gezdi ve tek tek arayarak kime haksızlık yaptı, kimin malını gasp etti çaldıysa onları buldu, af diledi, helallik aldı. İşte muhterem dinleyenlerimiz, demek ki bir kulun ameli ne olursa olsun gönlünden ihlası ve Allah'tan mahcubiyeti gitmediyse, Allah'a hüsnü zannını kaybetmediyse umulur ki Cenab-ı Hak tarafından ona tövbe ve sırat-ı müstakime dönme nasip edilir. Tabi bunu söylerken şer'en, zahiren şer'en sıkıntılı gözüken, mahsur olan, haram, yanlış, yasaklanmış işleri yapmanın bir mazereti olarak bunları ileri sürmüyoruz efendim. Sadece dediğimiz şudur ki amel kadar kişinin kalbi hali de mühimdir. O yüzden nice günahkar gördüklerimiz vardır ki bugün belki de kalplerindeki ihlas ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerini affedecekleri hüsnü zanlı yüzü su hürmetine onlara tövbe nasip olur. Son nefese kadar kime tövbenin nasip olacağı, Allah muhafaza kime de isyan yazısının yazılacağı bizlere kapalıdır. Bir gün hanımını çağırdı. Hanım dedi, ben Hüda'nın evine gitmeye karar verdim. Dilersen ayağındaki bağı çözeyim, nikahı atıp seni boşayayım. Karısı, Allah esirgesin, ben asla senden ayrılmam. Nereye gidersen git hizmetinde olacağım dedi. Sonra birlikte Mekke'ye gitmek üzere yola çıktılar. Allah Teala Kabe'nin yolunu onlara kolaylaştırdı. Orada mücavir oldular. Bazı evliyalarla buluştular ve Fudayl bin İyaz Hazretleri Ebu Hanife radıyallahu anh'ın sohbetine katıldı. Ondan ilim öğrendi. Burada tabi bir hak tevziyi, diğer yandan da bir vefa ve diyargamlık örneği görüyoruz. Hak tevziyi, Fudayl bin İyaz Hazretleri buyuruyor ki hanımına, ey hanım, benim üzerinde senin hakkın var. Ben kendim bir yola giriyorum. Bu girdiğim yolda ola ki senin hakkına riayet edemeyebilirim. Kocalık hakkıma, ev reisliği hakkına riayet edemeyebilirim. O yüzden gel seni güzellikle bırakayım diyor. İşte burada bir hakperestlik, hakka tecavüz etme korkusu var. Buna mukabilde hanımı büyük bir vefa gösteriyor ve diyor ki hayır, adeta ben senin bu anlamdaki yapacağını ihmallere karşı hakkımı helal ettim. Zira sen bu ihmalleri nefsin veya serkeşliğin veya tembelliğin için değil, Allah için yapıyorsun. Ben de o yola girdim. Beraberce o yolda olalım diyor. İşte bu akıllılığıyla, bu ferasetiyle bu hanımefendimiz belki de Fudayl bin İyaz Hazretleri'nin kazandığı manevi makamlardan o da istifade ediyor. Naklederler ki bir gün Harun Reşit vezirlerinden birine, gönlüm şu debdebeden ve ihtişamdan sıkıldı. Beni öyle birine götür ki yanındayken huzur bulayım der. Bunun üzerine emiri Fudayl bin İyaz Hazretleri'ne götürürler. Fudayl'ın evine gittiklerinde kapıyı çalar. Fakat içeriden Fudayl'ın, acaba günah kazanan kişiler kendileri iman edip iyi ameller işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Câsiye suresindeki ayeti okuduğunu duyarlar. Bunu işten Harun, eğer aradığım öğüt ise bu kadarı yeter der. Kapıyı çalarlar. Fudayl, kim o der? Ben müminlerin emiri der. Fudayl, müminlerin emirinin yanımda işi ne? Benim onunla işim ne? beni neden meşgul eder der. Vezir, hükümdara itaat vaciptir. Şimdi söyle, desturla mı yoksa halifenin hükmüyle mi girelim? Fudayl, destur yok. Eğer hükümle girerseniz onu da siz bilirsiniz der. Harun içeriye girer. Gözleri buğulu ve ağlamaklı olan Harun, bana bir söz söyle der. Selam verip namazı bitiren Fudayl der ki, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olan baban, beni bir kavme emir yap diye ondan rica etmişti. Allah alem Hazreti Abbas radıyallahu anhu. O da sallallahu aleyhi ve sellem, amcacım bir an seni sana emir yaptım dedi. Yani bir nefes ulu ve yüce Allah'ın huzurunda bulunman ve kendi nefsin üzerinde Allah'ın emri ve hükmünü ifa edecek bir hükümdarlık kuruman binlerce yıl hakka halka hükümdar olmandan daha iyidir. Çünkü kıyamet günü emirlik pişmanlıktır dedi. Harun biraz daha öğüt vermez misin deyince vaktiyle Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh'ı hilafet makamına getirdiklerinde Salim bin Abdullah'ı Reca bin Haviye Bey ve Muhammed bin Kâb'ı davet ederek ben şu işe düşkün oldum. Benim için önlem nedir diye sordu. Bunlardan biri eğer yarın kıyamet günü azaptan kurtulmak istersen Müslümanların yaşlılarını baban, gençlerini kardeşin, çocuklarını evladın, kadınlarını da annen ve bacın bil dedi. İslam diyarı senin evin. Bu diyardaki halk da aile efradın değerindedir Harun. Babana, kardeşlerine ve yavrularına nasıl muamele ediyorsan ümmeti Muhammed'e de karşı öyle davran. Korkuyorum ki şu güzel yüzün cehennem ateşinde yanma belasına yakalanır da çirkinleşir. Nice pırıl pırıl şehreler vardır ki cehennem ateşi içinde feryat figan ederler. Burada emir olan, sultan olan niceleri orada esirdir. Bu sözleri dinleyen Harun biraz daha nasihat et dedi. Fudayl, ulu ve yüce olan Allah'tan kork. Allah'a hesap verirken aklını başına topla. Çünkü kıyamet günü Hak Teala Müslümanları senden tek tek soracak ve her birinin hakkını tam olarak ödemeni senden talep edecektir. Eğer bir gece bir koca karı evinde aç olarak uyumuşsa yarın kıyamet günü yakana yapışacak ve orada senin hasmın olacak. Fudayl bunları söylerken Harun'un ağlamaktan aklı başından gitti. Muhterem kardeşlerimiz, muhterem dinleyenlerimiz, işte o salih emirler ki hadis-i şerifte buyurulduğu üzere hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer gününde Allah-u Teala'nın arşı altında gölgelenecek zümrelerden bir tanesi de adil hükümdardır. İşte o adil hükümdarlar zannedildiğinin aksine hükümdarlık makamına erişmeyi bir meziyet, bir üstünlük addetmez. Tam tersi bunu büyük bir yük, büyük bir sıkıntı, büyük bir vebal ve meşakkat olarak görür. Başka çareleri olmadığı için ve böyle bir şeye ehil iken bunu reddetmeleri halinde de bir vebale girecekleri korkusuyla kabul ederler. Ve bir ömürde bu endişe içinde yaşarlar. Naklederler ki bir gün Arafat'ta durmuş halkı seyrediyor, feryat figanlarını, dualarını dinliyordu. Dedi ki, Subhanallah, eğer bu kadar halk bir araya gelse ve birine gidip ondan bir altın istese, o kişi bunları eli boş ve ümitsiz geri çevirmez. Sen hem kerim hem gaffarsın. Onları affetmen elbette o kişinin onların tamamına bir altın vermesinden çok daha kolaydır. Sen en çok kerem edenlerden daha fazla kerem edersin. Bu yüzden bunların tümünü affetmen senden ümit edilir ya Rabbi dedi. Yani hac için bir araya gelen o milyonlarca insan veya yeryüzünde dua eden muhterem kardeşlerimiz, milyonlarca insan bir insandan hepsi 1 lira istese, bugünkü parayla diyelim, toplam 1 TL yani, o 1 TL'yi vermek kime ağır gelir ki? Halbuki Allah-u Teala'nın hazineleri sınırsızdır. Affından dolayı da haşa kimseye hesap verecek değildir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bütün ümmeti Muhammed'i affetmesi, o zengin insanın çıkartıp 1 lira vermesinden çok daha kolay ve umulur bir haldir. Bir gün hacdaydı. Suskun suskun duruyordu. Dedi ki, lebbeyk demeyi istiyorum ama lebbeykim reddedilir. Senin lebbeykini reddediyorum cevabının verilmesi yüzünden korkumdan lebbeyk Allahümme lebbeyk diyemiyorum dedi. Ve ümit ederim ki hiçbir lebbeyk sözü benim bu korkumun karşılığında bana verilecek manevi ikram kadar büyük olamaz dedi. Yani ey ümmeti Muhammed dedi burada Fudayl bin İyas Hazretleri, lebbeyk Allahümme lebbeyk derken öyle bir halde olun ki ya benim bu lebbeykim reddedilir de mahcup olursam korku ve endişesi içerisinde o yüce zata, uluların ulusu Allah'a lebbeyk, yani ben geldim buyur diye hitap edin. Bişr-i Hafi anlatır. Fudayl'a sormuştum. Zühd, yani dünya nimetlerinden el ayak çekmek mi yoksa içinde bulunulan hale rıza mı daha iyidir diye sordum. Fudayl dedi ki rıza. Çünkü razı olan bir kimse içinde bulunduğu hal ve menzilden yüksek başka herhangi bir menzil ve makam talep etmez. Yani burada mesele zenginlik veya fakirlik değil, mesele insanın içinde bulunduğu hali kabul edip o hale rıza göstermesidir. Tabii muhterem dinleyenlerimiz, rıza da kuru kuruya bir hal değildir. Her halin icabı olan ameli istediği gibi rıza hali de rıza halinin icabı olan ameli ister. Rica, rıza halinin icap ettirdiği amel de şükürdür. Şükür de sadece kuru kuruya sözden bir şükür değil. Evet, en evveli öyle bir şükürdür. Ama esas şükür Allahu Teala'nın verdiği nimeti verdiği amaç doğrultusunda kullanmak ve en önemlisi de belki yasakladığı hallerde, yasakladığı fiillerde kullanmamak ve içinde bulunduğu halden şikayet etmemektir. Gece olunca Allahu Teala ile halvet edeceğim diye sevinir dururum. Sabah olunca da halkla görüşüp konuşacağım, onlarla beraber olacağım, zihnim onlarla meşgul olacak diye üzülürüm. Ama muhterem dinleyenlerimiz, Allah Resulü'nün yolu da bu. Yani Nakşi büyüklerinden Abdülhalik Mucdivani Hazretlerinin buyurduğu ve Nakşi yolunun esaslarından biri haline gelen halvet derencümen hali. Yani hem zahiren insanlarla beraber olmak, onların sıkıntılarını gidermek, onlara hizmet etmek, onların irşadına yarayacak fiillerde, sözlerde bulunmak, tebliğde bulunmak, onlardan gelecek meşakkatlere katlanmak, hem de batınında her daim ve hüve mâküm eyne mâ küntüm ayeti mucibince Cenab-ı Hak'la beraber olabilmek. Zira bu hal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin yaşadığı hal idi. O bir aile babasıydı, o bir ev reisiydi, o bir eşti, beydi, o bir sultan idi, o bir hükümdar idi, o tüccar idi, o ordu komutanıydı, o devlet başkanıydı, o ashab-ı suffaya öğretmen idi, o peygamber idi, o baba idi ve o Allah'ın kuluydu. Bütün bu faaliyetlerini ifa ederken hiçbir hakkı eksik bırakmadı. Buna mukabilde bir an bile Allah-u Teala'dan gafil olmadı. Demek ki tasavvuf yolu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bu yaşadığı hali yaşama halidir. Bazı Allah dostları özel durumlarında çile dediğimiz, riyazat dediğimiz, kendilerini insanlardan biraz daha uzaklaştırıcı hallere ve tatbikatlara girişmiş olabilirler. Bunların her biri belli bir manevi kıvamı kazanabilmek için uygulanmış idmanlar, antrenmanlar hükmündedir muhterem dinleyenlerim. Yoksa o Allah dostlarına da baktığınız zaman o uyguladıkları çile veya inziva hallerinin dışında normal hayatlarında insanlarla beraber olmuşlardır. Ama demin de arz etmeye gayret ettiğim gibi o riyazat halleri kalbi kıvam kazanabilmek için girilen kamp halleri, antrenman halleri gibi hallerdir bir yerde. Her kim yalnızlıktan sıkılır, halkla bulunmaktan hoşlanırsa selametten uzaktır. Yani biz insanlara karışacağız, insanların hizmetinde olacağız, insanlara faydalı olmaya gayret edeceğiz. İçinde bulunduğumuz sosyal veya ailevi durumun gereğini ifa etmeye çalışacağız. Ama kalbimizde Allah'la beraber olma lezzetini taşımaya gayret edeceğiz. Her şeyin bir zekatı vardır. Aklın zekatı da uzun uzadıya hüzünlenmek ve derin düşünmektir. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hüznü aralıksız ve kesintisizdi. Bir kimsenin kalbine Allah korkusu yerleşti mi, dilinde işe yaramaz bir söz bulunmaz. Kulun korkusu ve yılgınlığı, yani Allah korkusu ve Allah'tan gayrı başka bir işle ilgilenmekteki yılgınlığı bilgisi nispetindedir. Ne bilgisi? Marifetullah bilgisi. Kulun dünyaya olan zühdü, ahirete olan rağbeti kadardır. Bütün şerleri bir evde topladılar buyurur. Dünya sevgisini ve hırsını da ona kilit yapmışlar derdi. Bütün şerleri bir evde toplamışlar. Dünya sevgisini ve hırsını da ona kilit yapmışlar. Tüm hayırları da başka bir evde toplamışlar. Dünyadan nefret etmeyi de bu evin kilidi yapmışlar derdi. Allah'a and olsun ki şayet ahiret baki kerpiçten, dünya fani altından olsaydı yine de kerpiçe rağbet etmek gerekirdi. Niye? Çünkü o kalıcı. Kaldı ki dünya kerpiçten, yani topraktan, ahiret ise altından yapılmıştır. Vefatı yaklaştığı zaman Fudayl bin İyaz Hazretleri hanımına dedi ki: "Hanım, ben ölünce şu iki kızımı al. Ebu Kubeys tepesine çık ve Allah'a şöyle dua et. Allah'ım, Fudayl bana vasiyette bulundu. Dedi ki, hayatta bulunduğum şu sürece şu iki emanete, yani bana evlat olarak verdiğin iki emanete gücüm nispetinde ben baktım. Fakat beni mezar zindanına hapsedince emanetleri sana havale ettim." Fudayl defnedilince hanımı söylendiği gibi yaptı. Ebu Kubeys dağına çıktı ve duada bulundu. Tam o sırada yanında iki delikanlı oğluyla Yemen emiri oradan geçiyordu. Bir kadını ağlarsızlar görünce nedir diye sordu. Anlattılar. Emir, bu kızları oğullarıma nikahlayayım. Her biri içinde başlık olarak 1000 kızıl altın vereyim. İster misin dedi. Kadın olur deyince emir verdi. Derhal kızlar için deve üzerinde döşemeler, atlas ve dibalar hazırlandı. Kızlar anneleriyle birlikte develerin üzerindeki hevdeşlere oturtularak Yemen'e götürüldü. İleri gelenler toplanarak kızların nikahlarını kıydı, oğlanları teslim etti. Evet, kim Allah için olursa Allah da onun için olur. Cenab-ı Hak cümlemizi Allah-u Teala'nın bizlere verdiği nimetleri Allah-u Teala'nın emaneti olarak görmeyi, onları hüsnü istimal edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve şu idrakta bulunalım ki muhterem dinleyenlerimiz, bizim evladımız, bizim hanımımız, bizim hanımımız ve evladımız ise Allah-u Teala'nın da kuludur muhterem kardeşlerim. Ve şuna emin olalım ki Allah'ın kuluna ihtimamı, Allah'ın kuluna muhabbeti bizim evladımıza, hanımımıza olan muhabbetimizden, beyimize olan muhabbetimizden kat kat fazladır. Ama o hanımımızın, o beyimizin, o evladımızın Allah'a layık bir şekilde kulluk etmesi kaydıyla. Dolayısıyla eğer evlatlarımızın veya hizmetiyle mükellef olduğumuz, terbiyesiyle, tedrisiyle mükellef olduğumuz yakınlarımızın Allah'a kulluğunu düzgünce temin edersek, onların hakiki istikbalini de aslında temin etmiş oluyoruz. Ama Allah muhafaza, onların istikbal derdine düştüğümüzde, istikbalden anladığımız bu dünya orada Allah'a kulluklarını ihmal edersek, Allah muhafaza, onları da bir büyüğün söylediği gibi cehennemde yakmak üzere odun yetiştiren ahmak misali yetiştirmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak cümlemize Allah'ın verdiği ikramları ve nimetleri en düzgün şekilde kullanan ve onlara hakikatte Allah'ın sahip çıktığı kıvama eriştirebilen bahtiyarlardan eylesin. Selamu aleyküm ve rahmetullah muhterem dinleyenlerimiz.
Veliler Bahçesi'nden okumalar. Takdim eden Halit Serhan Ercivelek.